30. ayrım. Kitabın adı Halide İdip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 237. Fikriye'nin gelişi. 1920 yılı sonunda bir gece Adnan, Fikriye'nin Ankara'ya geldiğini söyledi. Adnan, paşanın kendisine iyi bakmadığını, bu yüzden sağlığının bozulduğunu düşünüyor, endişe ediyordu. Mustafa Kemal'in akrabası olan Fikriye iyi yetiştirilmiş, aklı başında bir genç kadındı, evin idaresini üstlenecekti. Mustafa Kemal ile bir süredir küs olan Halide, Fikriye meselesini birkaç gün sonra unuttu gitti. Ankara'da Kemal Paşa'nın bulunduğu yerlere nadiren gider, karargâhta olduğunu bildiği günlerde ondan uzak durmaya çalışırdı. Artık onun için Mustafa Kemal, bir yerlerde bir şeylere önderlik eden biriydi. Onu bir daha göreceğini sanmıyordu. O günlerin Ankara'sının tek motorlu aracı olan otomobili tesadüfen karşısına çıkacak olsa, yolunu değiştirip atın tarlalara sürüyordu. Daracık bir yolda ilerlediği bir gün, Mustafa Kemal'in safkan iki at tarafından çekilen arabası ansızın karşısına çıktı. Kaçacak yer yoktu. Araba, atına sürtünerek geçerken içindekinin çok güzel yüzlü bir kadın olduğunu gördü. Siyahlara bürünmüş oval yüzün incelikli hatları son derece etkileyiciydi. Adnan'dan dinlediği Fikriye Hanım'ı o zaman hatırladı. Uzun siyah kirpikleri ve kahverengi gözleri Halide'de bazı hatıralar canlandırdı. Yüzü, beni neden böylesine tedirgin etmişti? Solgun yüzündeki gülümsemeyi andıran bir edayla bana bakmış, ardından bakışındaki o sözcüklerle dile getirilmesi imkansız hüznün büyüsüyle baş başa bırakmıştı. Özellikle de gözlerinin içime işleyen etkisini bir türlü üzerimden atamıyordum. Sonunda anladım. Bu gözler yaşamım boyunca gölgeli bir görüntü olmaktan öteye gidemeyen annemin gözlerini tıpatıp andırıyordu. Doktor Adnan'a anlattığımda gülümseyerek, buna pek de şaşmamak gerekir. Bana annenin veremli olduğunu söylüyordun ya, Fikriye Hanım'ın durumu da pek farklı değil dedi. Görüp görebileceğim en güzel kızlardan biri olduğu kesindi. Dipnot 492 The Turkish Ordeal sayfa 223. Halide, Fikriye için alabildiğine sade ve bir o kadar da zarif giyimiyle Mustafa Kemal Paşa'nın çok renkli kadın arkadaşlarından tepeden tırnağa farklıydı, diyor. Fikriye ile ikinci kez Hilal Ahmer'in bir kadın toplantısından sonra karşılaşmıştı. Milli mücadeleye yapılacak yardımı tartışan kadınların arasında anlaşmazlık çıkmıştı. İstanbullu kadınlar gazete ilanı vermek isterken Ankaralı kadınlar bir bekçi aracılığıyla evlere haber iletmek istiyorlardı. Toplantı dağılınca Halide'den ara buluculuk yapması istenmişti. Ertesi gün yapılacak toplantı için kız muallim mektebine gittiğinde müdüre kendisiyle konuşmak isteyen birinin olduğunu haber verdi. Gelen Fikriye'ydi. Güzel gözlerinde de sesindeki o çekicilik vardı. Sesinden ve gözlerinden benimle dost olmak istediğini anladım. Yaşadıklarını az çok kafamda canlandırabiliyordum. Çok fazla kadın arkadaşı yoktu. Mustafa Kemal Paşa'ya beslediği tutkulu ve yoğun hisler yüzünden paşanın genç hanım arkadaşlarına zaman zaman sert ve acımasız bir tavır sergilemişti. Ondan hürmetle bahsetmeyen aklı başında tek bir erkek yoktu. Çok sayıda değerli erkekten evlenme teklifi almış ama hepsini de reddetmişti. Mustafa Kemal Paşa'ya duyduğu bağlılık gün gibi ortadaydı. Mustafa Kemal Paşa onun hayatındaki yegane varlıktı. Anası müstesna. Kendisine mevkii ve dehası için değil, sırf şahsı için bağlı tek kadın o idi. Dipnot 493 The Turkish Ordeal sayfa 249. Fikriye, yardım etmeye geldim. Size nasıl yardımcı olabilirim diye sorduğunda hüzünlü yumuşacık sesi Halide'yi büyülemişti. Gecenin o saatinde yapılacak pek bir şey kalmamıştı. Oturup konuştular. Ertesi gün toplantı çok başarılı geçti. Bütün Ankara'da Hilal Ahmer'in erkeklerden topladığı para 1.000 lira iken o gün tek bir toplantıda kadınlar 1.000 lira topladı. Dipnot 494 The Turkish Ordeal sayfa 249 Türk'ün Ateşli İmtihanı sayfa 188-191 48 saat sonra Halide ölümle yüz yüze geldi. Bir ameliyat geçirmiş, ardından ateşlenmişti. Adnan'ın öğrencisi olan doktorlar ateşin sıtmadan mı ameliyattan mı kaynaklandığını anlayamıyorlardı. Adnan sedirin ucunda doktorlarla fısıldaşıyor, Didar parmaklarının ucunda yürüyordu. Sonunda yüksek ateşin ameliyattan değil sıtmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. 15 gün sonra da Kalabay'a geri döndüler. Bu kez onarılan büyük eve yerleştiler. Didar evi döşemişti. Kırmızı perdeler, uzun sedirler, Halide'nin kamçılarının asıldığı kireç badanalı duvarlar. Hamdullah Supi, eşi İstanbul'dan geldiği için ayrı eve taşınmış, Hikmet Bey de Bayur. Akrabalarının yanına geçmişti. Adnan'la evde yalnız kalmışlardı. Bir de köpeklerle horozlar vardı. O günlerden Haldin'in aklında kalan Adnan'ın bu kanatlı hayvanlarla ciddi ciddi konuşmasıydı. Zamanla aralarına bir de Sıpa katıldı. Halide, Kalaba günlerinden Doktor Adnan, Hikmet ve Salih Beylerle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul'a gönderirken, oğullarının eline geçecek düşüncesiyle fotoğraftaki insanlarla birlikte atlarını ve köpeği yoldaşın isimlerini de tek tek yazmıştı. Yakup Kadri geliyor. Onun için her şey Ankara'da başlıyor, Ankara'da bitiyordu. Ankara'ya gelen bütün yabancılar Halide Edip'e uğrardı. Ankara'yı garipseyenlere biz kuvvetimizi asıl bu uzaklıkta ve tecerrütte, soyutlanmışlıkta buluyoruz diyordu. Dipnot 495. Kara Osmanoğlu, Vatan Yolunda. İletişim Yayınları, İstanbul 1999, sayfa 116-117. Birbiri ardına sıralanmış çıplak boz tepeleri Halide, engin denizlerin dalgalarına benzetirdi. Ufuktan akseden eflatunlara baktığında bu ne güzellik derdi. 1921 Mayıs'ında Halide Ediplerin kaldığı evin çatısına yerleşen Yakup Kadri, Halide'nin sanki o evde doğmuş büyümüş gibi davrandığını düşünmüştü. Yakup Kadri'nin misafirliği akşamlarını şenlendiriyordu. Hem dost hem muharrir olarak ikimiz de onu çok seviyorduk. Konuşurken bu büyük kafanın, kocaman gözlerin, kudretli sesin arkasında o parlak muharriri sezmemek mümkün değildi diyor. Yakup Kadri Ankara havasındaki savaş korkusunu bir cümleyle özetlemiş ve Halide'ye ben bir ateşten gömlek yazacağım demişti. Bunun üzerine Halide ben de bir ateşten gömlek yazacağım diye cevap verdi. Bunun üzerine Yakup Kadri yarı şaka yarı ciddi yapmayınız başka roman ismim yok diyerek gülümsemişti. Yakup Kadri küçük odaya çekilip romanını yazarken Halide çocukça bir meraka kapılıyordu. Dipnot 496. Ateşten Gömlek sayfa 12. Diğer yandan Yakup Kadri Mustafa Kemal'i ziyaret etmek istiyordu. Ankara'ya geleli neredeyse bir hafta 10 gün olacaktı ve ben henüz Mustafa Kemal Paşa'yı görmemiştim. Bu arzumu her ifade edişimde Halide Hanım'la Doktor Adnan'da çekingen bir hal hissediyordum. Lakin keşfettiğim hakikat beni derin bir hayal kırıklığına düşürmekten de hali kalmayacaktı. Anlayacaktım ki aralarında geçen münakaşamsı bir konuşmadan sonra Mustafa Kemal Paşa ile Halide Hanım artık görüşmüyorlardı. Dipnot 497. Kara Osmanoğlu, Vatan Yolunda, sayfa 118. Yakup Kadri kıvranıyordu. Sonunda Ruşen Eşref ona, yarın seni Mustafa Kemal Paşa öğle yemeğini bekliyor haberini getirdi. O gün Halide Edip Yakup Kadri'yi bir bayram çocuğunu gezdirir gibi arabasıyla Çankaya'ya götürmüş, kendisi de aynı semtte oturan Ruşen Eşrefler'de kalmıştı. Nisan 1921'de Malta sürgününden dönen Ziya Gökalp Ankara'ya gelir gelmez Halide'yi ziyaret etti. Ortalığı saran Batı düşmanlığından rahatsızdı ve iptidailiğe döndüğümüzü zannettirecek kadar garbe düşman göründüğümüzü anlattı diyor Halide. Kendisi o günlerin koşullarında garbe düşman olunmasını tabii buluyordu. Ziya Gökalp ısrarlıydı. Halkın bu düşmanlığı tabii de olsa biz münevverlerin bu cereyanın önüne geçmemiz lazım gelir demişti. Bu Halide ile Ziya Gökalp'in son görüşmeleri olacaktı. Dipnot 498. Halide Edip, Ziya Gökalp ihtifali münasebetiyle 28 Teşrin evvel 1939. Aktaran Filiz Çullu. Halide Edip makaleleri, bitirme tezi. Sayfa 37-38. Gökalp 1924 sonbaharında öldü. Salih Zeki'nin ölümü. Kalaba'daki evde kalabalık bir grup oturmuş sohbet ediyorlardı. Büyük Millet Meclisi Umumi Katibi Recep Peker, Sıhhiye Vekili Refik Saydam, Malta'dan sürgünden henüz dönmüş Fethi Okyar ile Ahmet Ağaoğlu. Sakin sakin çaylarını yudumluyorlarken eve gelen Yunanlılar genel saldırıya geçti haberi büyük bir telaş yarattı. Halide Edip işte o an cepheye gitmeye karar verdi. Cepheye gidecek ve Kızılay'da ya da Eskişehir Askeri Hastanesi'nde çalışacaktı. Ertesi sabah trene binmek üzere hazırlığını yaparken Yakup Kadri onun bu kararlı ve kendinden emin haline imrenerek bakıyordu. Dipnot 499. Kara Osmanoğlu, Vatan Yolunda. Sayfa 140. Halide 2 Haziran 1921'de üzerinde hasta bakıcı üniformasıyla Eskişehir istasyonundaydı. Hemen işbaşı yaptı. Günler ölümle başlıyor, ölümle bitiyordu. Tarih 7 Haziran saat 5'ti. Halide doktorun odasında çay içiyordu. Birden masanın üzerindeki İstanbul gazetelerine ilişti gözü. Bir alimin ölümü başlığı ona bakıyordu. Ölü alim Salih Zeki'den başkası değildi. Büyük aşkı, çocuklarının babası, eski kocası Salih Zeki ölmüştü. Aslında bir yıl aşkın süredir tedavi görmekteydi. Başlangıçta İstanbul Tıp Fakültesi Asabiye Servisine, sonra Şişli'deki Lapa Hastanesi'ne yatırılmıştı. Buna rağmen ölümün Salih Zeki'ye bu denli yakın olduğunu hiç aklından geçirmemişti halde. Salih Zeki henüz 60 yaşında bile değildi. Yüzlerce kilometre uzaklıktaki oğulları için ruhuyla Atlantik'i geçmek ayet ile Zeki'ye ben daha yaşıyorum diyebilmek istiyordu. Oğullarımın yaslara bürünmüş görüntüsü kısa sürede kafamdan silindi. Gençliğimde elimden geldiğince hürmet edip önünde eğildiğim o dahi insan, 18 yaşımın içinde barındırdığı sevgiyle gönlümü kaptırdığım ilk erkekti. 18 yaşım bana sınırsız bir sevgi bahşetmişti. 9 yıl boyunca ruh halime ve ızdıraplarıma hükmeden, sonra da hayatımdan bütünüyle çıkıp giden, birkaç tesadüfi karşılaşmamızda kendisini tanımakta zorlanacak kadar hayatımdan uzaklaşmış olan insandı. Geçmiş canlanıyor. Nuri Osmaniye'deki evdeydiler. Kocaman yazı masasının başında Salih Zeki'yi görüyordu. Zavallı küçük kız diyecekti ona her zamanki gibi. Az sonra oğlu babasını kucağına tırmanacaktı. Dipnot 500. The Turkish Ordeal. Sayfa 264. Zavallı küçük kız. Bu kızın Eskişehir'deki bu odada ne işi var? Bu tuhaf ve komik dünyada ne işi var ki zaten? Kahverengi takkeli adam ile zavallı küçük kız beraber ölmek ve aynı mezara gömülmek için kim bilir kaç kere ant içmişlerdi. Heyhat! Hayat ne kadar da rezil, ne kadar da itimat edilmesi imkansız bir söz darılık. Doktor Şemsettin'in "Çayınız buz gibi oldu, neden içmiyorsunuz?" diyen sesiyle anılarından sıyrıldı. O sırada odada bulunan birileri de endişeyle yüzünün niye kızardığını sordular. Yorulmuş muydu? İşin yükü mü ağırdı? Konuşmalar öylece sürüp gitti. Daha fazla orada kalamayacaktı. Gruptan ayrılıp odasına gitti. 7 ve 8 Haziran günleri otel odasını adeta cinler basmıştı. Karanlık çökünce eline bir kitap aldı. Masanın üzerindeki mumu sürekli yanık tutuyordu. Hava çok ağır ve sıcaktı. Gözünü perdeden ayırmıyor, ufacık bir esinti çıkmasını bekliyordu. Sokakta kimselerin sesi çıkmıyordu. Hiçbir şey anlamadan elinde tuttuğu kitabı düşürünce düşüncelerinin dizginlerini koyuverdi. Bir şeyleri hatırlamanın ne zararı olabilirdi ki? Beynine gömdüğü hatıralar su yüzüne çıkmaya başladı. Geçmişi zihninde daha iyi seçebilmek için gözlerini yumdu. Üstad parmaklarının ucuna basarak odama giriyor. Başında kahverengi takkesi, üzerinde lacivert sabahlığı ve yatmadan önce boynuna bağladığı yumuşacık muslin atkısı. Elinde pirinç şamdanıyla odasından çıkıyor. İpekli kalın perdeleri aralıyor. Halide, Salih Zeki'nin hayaliyle konuşmaya başlamıştı. "Hatırlıyor musun?" diye söze girdi. Ardından onun adına cevap verdi. "Elbette hatırlıyorsun." Sanki gerçekten Salih Zeki içeriye girmiş de yatağın ayak ucuna kurulmuş gibiydi. Geceleri başından eksik etmediği takkesini gördü. Yarı uyuşmuş kafasıyla hafızasını su yüzüne çıkarttığı ilk şey takke olmuştu. Üstad, evlendiğimiz günden itibaren 6 ay boyunca başını örtmeden uyudu. Derken bir gece sanırım bir tartışma sonrasıydı. Ardından nice tartışmalarımız oldu. Giyinme odasının perdelerini aralayıp öfkeyle "Buraya bakar mısın lütfen?" diye haykırdı. Başında kahverengi yünlü takkesi vardı. Halide "Bu iğrenç şeyde neyin nesi?" diye sormuştu. Cevap veren Madame Tayda'nın otelinin odasına bir hayal gibi süzülüp giren Salih Zeki'ydi. "Demek öyle. Soğuk algınlığından bir türlü kurtulamadım. Geceleri kafama geçirdiğim takkeyle dalga geçen akılsız küçük bir kızın, üstelik de en haylaz öğrencim olan kızın yüzünden. Amma da budalaymışım. Sırf onun yüzünden 25 yıllık alışkanlığımdan vazgeçmek zorunda kaldım. Bundan böyle bir daha asla böyle bir gaflete düşmeyeceğim. İstediğim zaman takkemi kafama geçireceğim. Duydun mu?"